Ayrım 16. 183. sayfa. Git hadi, git. Bu benimle, bizimle ilgili bir şey. Tekrar kapıyı açtı. Çılgınca bağırmaya başladım. Yolculuğunda refakatçisi bendim. Sorumlu bendim. Köpek gibi sarhoş. Bu da yetmezmiş gibi ona bir de uyku ilacı yutturdum. Şu an burada nalları dikebilir. Farkında mısın? Sessizce boyun eğdi. Fakat sanki önemi olmayan bir şey duymuş gibi davranıyordu. Çenesi titriyordu. Ama gözyaşlarını durdurmayı başarıyordu. Her ne olduysa oldu. Onu buradan götürelim. Ayılıp durumu açıklayabileceği, huzur içinde düşünebileceği bir yere götürelim onu. Ayıldığı zaman düşünsün. Bu kararı kendisi versin. Onun için en azından bunu yapabiliriz. Sesi boğazında düğümlendi. Ama onu nereye götüreceksin? Sen bunları düşünme dedi. Sonrasınca isteksizce ekledi. Annemin evlerinden birine. Uzak değil. Boş. İçinde kimse yaşamıyor. İstersen gel. Ta ki kendine gelene kadar. Peki neden? Seni bir türlü anlamıyorum. Bunu neden yapıyorsun? Biz ikimiz en aptallarız. Kelimeler aklıma gelmedi. Yoldan gözlerini ayırmadan söyleniyordu. Meleğim benim. Zavallı meleğim. Bunu tahmin etmeliydim. Bilmem gerekirdi. Tüm yaşananlardan sonra bacaklarım, omuzlarım ve kollarım birbirinden bağımsız hareket etmeye başlamıştı. Kendimi arabaya binip kapıyı kapatırken buldum. Araba hareket etti. Arkada öksürüyordu. Ağzı açıktı. Öksürükten sonra nefesi büyük bir hızla çıkıyordu. Sara bir emir savurdu. Tanrı aşkına, şu lanet kravatı gevşetmeyecek misin? En azından nefes alsın. Ağzına tıktığın o uyku ilacından ve alkolden oluyor. Çok kötü durumda. Hemen. Hemen hiçbir şey yapmayacağız. Anladın mı? Hiçbir şey. Arabayı çok sinirli kullanıyordu. Yüzü tıpkı bir yumruk gibi gerilmiş ve içine kapanmıştı. Gözünün altındaki morluklar neredeyse yüzünün yarısını kaplıyordu. Dikiz aynasından arkaya bakıyor, sadece direksiyondaki elleriyle gidilecek yönü buluyordu. Dört yolda kendimizi demiryolu merkezinde bulduk ve şans eseri bir tramvay vagonuna çarpmaktan kurtulduk. 2 dakika sonra varacağız. Peki ya sonra? Varacağız da ne olacak? Gözyaşları hazır bir şekilde bağırdı. Vardık demek, vardık demektir. Önemli olan oraya ulaşabilmek. Ona zaman tanımak. Sen delisin ve ben de. Bilmek istemiyorum. Kapa çeneni, söyleme. Direksiyona yakınlaşıp uzaklaşarak çılgınlar gibi bağırıyordu. Sen kimsin ki? Kim senden bir şey istedi? Sen kimsin? Neden istediğin gibi ortadan kaybolmadın? Bu sözlerin üstüne ben de bağırmaya başladım. Bak Sara. Ona gücümü göstermek için kolunu sıktım. Evet dedi yavaşça. Evet, söyle. Yok bir şey. Yok. Her şey zapt edilemez bir şekilde beni yine kalbimden uzaklaştırıyordu. Akıp giden duvar ve sokaklar, artık sıcaklaşmaya başlayan ve bize düşman olan gökyüzü. Anlat lütfen. Affedersin dedi. Sadece şu. Dikkatli olmalısın. Olmalıyız. İnançsızca konuşuyordum. Kendi sesim sanki bana ait değildi. Ne yapabiliriz ki? Durumu daha da kötüleştirmeyelim. Sen ona yardım ettiğine inanıyorsun. Ben de bunun için buradayım. Ama oysa beni hiç dinlemiyor gibi sözümü kesti. Neden iki el ateş edildi? Sen de duydun mu? İki el ateş edildi. Ani bir kaygı kafamdaki tüm bulutları dağıtmaya yetti. Belki de ilk atışı ıskaladılar dedim. Belki de ilk atışı denemek için yaptılar. Neden onlar diyorsun? Onlar kim ki? Sadece Fausto var. Ateş eden o. Belki ateş etti, denedi ve diğer atışta tutturamadı. Birbirlerine karşı. Buna birlikte karar verdiler. Ama o sadece o ateş etti. Karar mı verdiler? Birlikte ölmeye mi? Sara sadece inledi. Sorumu yineledim. Sen anlaştıklarını mı düşünüyorsun? Her şeyi önceden mi planladılar yani? Dudakları kapalı onayladı. Çok içtiklerinden olmasın. Tabii diğer şeyler de var ama her şeyden önce bu gece çok içtiler. Yorgun cevapladı. Ama hayır, öyle değil. Hazırlıklıydılar. Şimdi anlıyorum. Kutlama da bunun içindi. Her şey ikisinin arasında planlanmıştı. Bu yüzden geldi. Bunun için. Ve ben bunu anlamadığım için kahrolasıca bir aptalım. Benim hatam. Ama ona bir şey olmadı. Neden? Iskalamış olsa gerek. Ya da silah elinden düştü. Ve biz ona çok erken ulaştık. Kafası iyice karışmıştı. Ya da belki de sarhoş olduğundan yapamadı. Parmaklarında sigarasını bile tutamıyordu. Belki de korktu dedim. Karşı çıktı. Hayır, korku değil. Neden olmasın ki? Son dakikada. Hayır, o korkmaz. Korku değil diye bağırdı yine. Tartışacak gücüm yoktu. Ve benim için hiçbir şeyin o kadar da önemi yoktu. O silah sesleri beynimin içindeydi. Ve koltukta hala ölü ya da canlı yatmakta olan Teğmen'in görüntüsü gözlerimin önünden gitmiyordu. Görüntüler ve sesler hiçbir yükü olmadan aşırı ve gereksizce uçuşuyordu. Benim gerçekliğimle, bizimle ve arkada derin bir uykuya dalan Fausto'yla hiçbir ilgileri yoktu. Geldik, hemen şu arkası dedi. Soğuk bir sesle ve gaza bastı. Oyuk taş duvarlar ve tel örgülerle birbirinden ayrılan bahçelerin arasındaki dik ve dönemeçli küçük sokağı ancak o an fark edebildim. Arabayı koymak için düzgün bir zemin aradık. Arabadan inince keçi boynuzu tarlalarından uzakta alçak evlerin tepelerini gördük. Denizin oluşturduğu hareketsiz çizgi uzaktan görünüyordu ve hala gri renkteydi. Gün doğmuştu. Güneşten önce puslu bir ışık ağaçların etraflarını, bahçelerdeki olgun domateslerin tepelerini ve aşağıda görünen şehrin karman çorman çatılarını aydınlatıyordu. Ev adeta terk edilmişti. Hiçbir mobilya, tek bir sandalye, hatta evin içinde kapılar bile yoktu. Sadece rulo yapılmış üstü tozlu halılar büyük olan odanın duvarlarına dayanmıştı. Pencerelerdeki kepenklerin aralığından etrafı az da olsa aydınlatacak beyaz bir ışık sızıyordu. İçerideki kireç ve yosunlu tahta kokusunu hissettim. Bana halıları göstererek bağırdı. Orada, koridorda, ne bekliyorsun? Fausto'yu banyo kapısının yanına, halı rulolarının üstüne, sırtı duvara yaslanacak şekilde yerleştirmek istiyordu. Belinden ayaklarına kadar arabadaki örtüyü örttü. Utangaç bir harekette Fausto'nun saçlarını yana iterek alnını okşadı. Banyo ve lavabonun çeşmelerini sonuna kadar açıp suyu bir süre akıttı. Ağzı açık bir şişeyi Fausto'nun sağ elinden birkaç santimetre uzağa koydu. Sonra ikimiz de yumruklarımızı sıkıp onu izlemeye koyulduk. Sara'nın mırıldandığını duyuyordum. Zavallı meleğim, en azından su var değil mi? Ve sen yüce tanrım, eğer istersen. Dışarıdaki basamağa oturmak üzere çıktım. Kapıda ucunda lamba olmayan bir elektrik kablosu sarkıyordu. Evin hemen önünde başlayan toprak otlarla ve güneşten kavrulmuş sarı dallarla kaplıydı. Tehdit dolu sabah aydınlığının etrafta yayılmaya başladığını görüyordum. Uzaktan gelen uğultular havada kayboluyor, ağaçlardan bir hışırtı yükseliyordu. Ama yorgunluk beni öyle bir zehirlemişti ki hiçbir şeyi sorgulayacak durumda değildim. Duvar değildi ama metalden tehlikeli ve yüksek bir çit gibiydi. Yüzlerce yatak üst üste yığılmıştı. Düşeceğimden korkarak tırmanmamaya çalışıyordum. Ama yorgun ayaklarım bana itaat etmiyordu. Aşağıda bir asker sallanarak bana bir şeyler söylüyordu. Ağzından kelimeler yerine beyaz bir duman çıkıyordu. Uyandım. Saatime baktım ve yarım saat bile uyumadığımı anladım. Havanın çok ısınmış olmasına rağmen bir ürperti hissettim. Bilincim bulanık bir şekilde yerine geldi. Sara da basamakta oturuyordu. Dirsekleri ve alnıyla dizlerini dayamıştı. Sigara vardı ama kibrit yoktu. Büyük bir dikkatle hareket ederek koridordaki Fausto'nun yanına gittim. Örtüsünü kaldırdım ve çakmak bulabilmek için üstünü aramaya başladım. Daha düzenli nefes alıyordu. Alnını bir ter tabakası gölgeliyordu. Evin etrafında biraz dolaştım. Sadece enkaz yığınları, tahta parçaları ve dibi olmayan bir kova gördüm. Toprak seyrek ve gövdesi pas rengindeki ağaçların arasında birden daha dik bir eğim kazanıyor ve yeşilliğin içinde yarı kaybolmuş bir yapıya kadar böyle devam ediyordu. Sarı renkte başıboş bir köpek beni uzaktan görerek beklenti içerisinde kuyruğunu sallamaya başladı. Sonra dengesizce koşarak küçük bir tepenin arkasında gözden kayboldu. Sara kafasını biraz kaldırarak bana baktı ve konuşmaya başladı. Sence nerede yanlış yaptık? Bitmiş haldeydi ve mosmordu. Ama benim de ondan farklı olduğum söylenemezdi. Kelimelerim bir türlü hayat bulamadan kaçıp gidiyordu. Otların üstüne oturdum. Ama onunla göz göze gelmemek için karşısında olmamaya dikkat ettim. Kaçmış olmak için kaçtık. Her şeyi götürmemiz gerekirdi. Ne kadar çok şey unuttuk biliyor musun? Ayakkabılar, tabanca, diğer bavul. Böyle kaçmanın ne manası var ki? Ama söylediğim her bir kelime üstüme çöküyordu. Kendimi karanlıkta çukura düşen bir heykel gibi hissediyordum. Cevap vermedi. Tekrar yüzünü saçlarına kadar kolların arasına gömdü. Omuzları nefes alıp verdikçe zayıf bir şekilde hareket ediyordu. Devam ettim. Kız kardeşin ve arkadaşları kim bilir herkese neler anlattılar. Bizim bu kadar aptal olduğumuz düşünülürse umalım ki anlatmış olsunlar. Teğmenin ölmediğini, birinin onu kurtardığını umalım. Sana daha ne söyleyeyim ki? Öfkelenmeden dizlerine kapalı cevap verdi. Sonuçta pişman oldum. Eğer öyleyse burada işin ne? Sana ben mi yalvardım? Hadi teğmene git. Nereye istersen oraya git. Bununla ne ilgisi var? Vazgeç artık bunları söylemekten. Geldim mi? Burada mıyım? Öyleyse konu kapanmıştır. Esniyordu. Basamaktan kalktı. Kir içinde olan kollarını ve beyaz hırkasını temizledi. Tanrım, en azından bir tarağım olsaydı diyerek gülmeye çalıştı. Ne kadar kaba sabayım. Etrafta çantasız dolaşırsam olacağı buydu. Bizi aramaya gelecekler mi dersin buraya kadar? Nereden bileyim? Şu uyku ilacı ne kadar etki eder? Çok az. Kullandığımda hep çok az etki etmiş gibi geldi bana. Bir sürü içmek zorunda kalıyordu. Öyledir. Sürekli bu maddelerden içip duruyor. O zaman kısa sürede uyanacak demektir ve kararını verecek. Göreceksin. Evin önünde iki adım arabaya, iki adım eve doğru yürüyüp duruyordu. Otlar ayaklarının altında hışırtılar çıkarıyordu. Saçları boynuna dökülmüş, kollarını ovuşturup yüzünü sallayarak yukarı aşağı dolaşıyordu. Eğer senin söylediğin gibi ölmek istediyse hala bir karar verebilecek durumda olacak mı diye sormak istedim. Durdu ve ayakkabısının ucuyla boş boş yerdeki tozları karıştırmaya başladı. Sonra yavaşça şöyle dedi. Korkmuyorum, hem de hiç. Eğer onun için iyi olacağını bilsem hemen geri dönebilirim. Onu orada bırakabilir miydik? O kadar acının içinde mi kalsaydı? Bu yaptığımızdan başka nasıl bir şey yapabilirdik ki? Senin için durum farklı, bunu biliyorum. Şu an trende olmalıydım. Görev iznim bitti. Eğer başka herhangi bir şey olmazsa hapsi boylayacağım, iyi mi? Bilerek tekrar yürümeye başladı. Bir asker için hapiste ya da dışarıda olmanın ne farkı var ki? Hapishane değil mi? Paran var mı? Söylesene. Neden? Sokaklar insanla dolmadan önce bir şeyler almak lazım. Bir şişe kahve, sigara ve bulabilirsen çörek. İster misin? Yolun bitiminde hemen sağda bir dükkan var. Orada her şey var. 5 dakika gidip gelirsin. Neden sen değil de ben gidiyorum? Ayakkabısının tozlu burnuyla tekrar yeri kazmaya başladı. Onu bırakmam. O nerede? Ben orada. Hem sonra buralarda annemi hatırlarlar. Beni görmemeleri daha iyi olur. Öyle değil mi? Ama eğer istemiyorsan gitme. Seni zorlamak istemem. Hemen mi gideyim? Yani sana neye mal olur ki? Buralardakiler erken kalkar. Köylüler ne de olsa. Şöyle düşün. Güzel bir kahve hepimize iyi gelir. Ayağa kalktım. Vücudumdaki her bir kas derimin altından sızlıyordu. Arkamdan seslendi. Bir de mum al. Her zaman için bir tane bulunması iyidir. Yaşlı kadın kahve makinesinin kolunu çekip duruyordu. Hareket halindeki gri buruşuk kolu bana az da olsa gülümsemesine engel olmadı. Biraz sabretmek gerek. Su hala sıcak değil. Bu arada siz etrafa bakın. Belki aklınıza alacak başka bir şeyler gelir. Burada her şey var. Tıpkı şehirlerdeki gibi. Arkadaki mağaza bir perdeyle ayrılıyordu. Etrafta üst üste kurutular, vitrinler, raflarla üçgen şeklinde kutular vardı. Büyük bir el tartısı sebze sepetlerinin içine terk edilmişti. Renkli zarflardan oluşan bir yığının arkasında telefonu gördüm. Üstünde zincire bağlı duran bir telefon rehberi vardı. İlk aklıma gelen Candide oldu. İnes'in soyadını hatırlamıyordum. Teğmen'in evi de olabilirdi. Buralardan herhangi birinin sesini duymak, neler olup bittiğini anlamak için yeterdi. Elbette hiç ses çıkarmadan arayacaktım. Yoksa bunu yapmak da yanlış mıydı? Kafamdaki düşüncelerden tükenmiş vaziyette bir süre ileri geri dolaştım. Hala olması gerektiği gibi değil. Ama denemek isterseniz, yaşlı kadın tezgahın üstüne bir fincan kahve koymuş, bana sesleniyordu. İçtikçe bitap düşmüş, her bir hücremin sıcak damlaları adeta emdiğini hissettim. Gazeteleri düşündüm. Gazeteler mi? Henüz yok. Daha geç gelir. Hatta bazen öğlene doğru. Kadın dişsiz ağzıyla yüzünü buruşturarak cevapladı. Kötü bir şey mi oldu yoksa? Savaş filan mı çıktı? Bu dünyanın sonu ne olacak? Bir şey biliyorsanız söyleyin bana. Elimde paketle çıktım. Şişe o kadar sıcaktı ki elimi değiştirerek taşımak zorunda kalıyordum. Saatler geçmek bilmiyordu. Sınırları olmayan bir boşluk gibiydi. Zaman çoktan güneşlenmiş, gökyüzünden daha kuru ve beyazdı. Oysa aynı zaman başka yerlerde, tabak ve bardakların darmadağınık olduğu o evdeki odalarda, kuzeye doğru gitmekte olan trenimde hızlıca uçup gidiyordu. Benden çalıyor ve beni suçluyordu. Kilden toprak çok dikti. Kendime Sara'nın bu yolda nasıl o kadar rahatlıkla ilerlediğini sormadan edemedim. Dar bir virajdan sonra araba ve ev göründü. Sara hala basamakta oturuyordu. Beni paketle görünce aferin manasında eliyle bir işaret yaptı. Ayağa kalktı. Sürekli uyuyor. Uyandırmaya çalışsam mı? İyi olur mu? Bir saat daha bekleyelim. Vakit hala çok erken. Bir saat diyerek kabullendi. Şişeyi alıp açgözlülükle kapağını açtı. Bardak bile yok. Ne biçim bir ev? Tam bir hiçlik. Kahvenin sıcağına karşı koymak için göğsünü gererek içti. Güzel. Uyandığında hala sıcak olacak. Bu badem ezmeleri de nedir? Çörek yok muydu? İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı yine endişelendi. Ona ne kadar yorgun olduğumu göstermeye çalışarak baktım. Gözlerini kaçırıp omuzlarını silkti. Alçak sesle sordu. Kim gelecek dersin? Jandarma mı, polis mi? Jandarmaların gelmesi daha iyi. Ne dersin? İçimde bir sesin yükseldiğini hissettim. Kimse gelmeyecek. Kimse bizi aramayacak. Hiçbir şey olmadı. Vincenzo ölmedi. Her şey daha önce olduğu gibi ve biz bundan bir haber etrafta sinekler ve toz parçacıkları gibi yukarı aşağı dolaşıp duracaktık. Sessizliği bölmek için konuştum. Jandarmalar. Peki onları buraya kim getirir? Annemle kız kardeşim. Sadece onlar. Başka kim bunu düşünebilir ki? Ellerini beceriksiz bir çocuk gibi kemerine sıkıştırdı. Yorgunluk çok kötü. Kendimize sorun yaratmayalım. Buradayız ve burada bekleyelim dedi. Evet doğru. Doğru dedi gülümseyerek. Kim bilir belki de hala zamanımız var diye mırıldandım. Tutunacak bir şey bulduğu için mutlu oldu. Ama evet. O her şeyi halledecek. Uyanır uyanmaz her şeyi düşünecek. Şimdiden onu görür gibiyim, yemin ederim. Bunu ancak Teğmen hayattaysa yapabilir. Aksi takdirde geriye halledilecek ne kalıyor ki, dedim. Kesinlikle yaşıyor. Aptallar asla ölmez, vurulsalar bile. Sara, gözlerini üstüme dikti. Tamam, haklısın. Kayıtsız bir tonla cevapladım. Kötü düşündüğümü, kötü yaptığımı ve negatif olduğumu ben de biliyorum. Zavallı anneciğim bu halimi görse beni duvara gömerdi. Sen hayal kurmaya devam et.